Siberin Günlüğü.
Siberin Günlüğü'nden herkese iyi haftalar. Ben Kerem.
Ben Murat, iyi haftalar.
Murat hoş geldin. Uzun zamandır yoktun, kavuştuk.
Evet, nasıl? Özlemişim. Nasıl keyifler, nasıl gidiyor?
İyi, beni boş ver. Beni artık her hafta görüyorlar, sıkıldılar. Seni sormadı, nasılsın?
Bende de iyilik. Yaz devam ediyor, sıcak. Beğendiğim bir haber buldum. Haberi eşince derinleşti de o yüzden daha da hoşuma gitti. Son ara elektrikli arabalara çok takılmış durumdayım. Özellikle Tesla'ya. Çünkü biliyorsun Tesla'ya tekerlekli bilgisayar deniyor. Dolayısıyla onunla ilgili hack haberleri, onun güvenliği, onunla ilgili detaylara özen göstermeye çalışıyorum. Buldukça okuyorum. Bu hafta da önce Tesla ile ilgili bir haber karşıma çıktı. Sonra onu birazcık eşeleyince altından Nisan ayındaki bir başka haber çıktı. Bu haftaki haber şu. Hemen daha çok yakın zamanda Tesla'dan bir takım veri sızıntıları oldu. 75 bin kişinin, bunların arasında kendi çalışanları da var, çalışan olmayan kişiler de var, kişisel verileri sızmış durumda. Fakat bu verilerle ilgili, bu sızıntıyı araştırınca Tesla fark ediyor ki iki tane çalışanı aslında bundan sorumlu. Ve bunu Almanya'daki yapı üzerinden mahkemeye bildiriyor. Diyor ki ben bu kişilerden şikayetçiyim. Burada bir içeriden bir oyun söz konusu. Yoksa ben her şeyde çok iyiyim, çok hoşum, öyleyim, böyleyim diyor Tesla. Şimdi buradaki bunun sonucu ne olacak? Bunu önümüzdeki aylarda, yıllarda göreceğiz. Daha çok fazla teknik detay açıklanmış durumda değil. Ama düşününce Tesla'nın yapısında aslında çok fazla veri toplayabilme becerisi var. Bir kere her arabanın sahibini biliyor, nereye ne zaman gitti, ne kadar durdu, ne yaptı, neyi bittiği biliyor. Tesla'nın bir de çok sayıda kamerası ve farklı tür sensörleri var biliyorsun Kerem. Onlara bakmak istediğimde şaşırdım. Onu izinle paylaşmak istiyorum. Kendi kullanım kılavuzundan alıyorum. Bu arada belki farkındasındır, son 1,5-2 yıldır Tesla artık normal arabalarda alışık olduğumuz o ultrasonik uzaklık sensörlerini bırakmaya başladı. Onun yerine kameralardan aldığı verileri kullanıyor. Ona Tesla View diyor. Peki bu kameralar nerede var dersen, en basitinden başlayalım. Bir kere arka plakanın üstünde bir kamera var. Önde kamera var. Dikiz aynasının üstünde dışarıya bakan 3 tane kamera var. Kapı direği denen, yani ön kapıyla arka kapının arasındaki o direklerin üzerinde bir tane var. Ve de çamurluklarda birer tane kamerası var. Tamam, iyi hoş diyeceksin. Zaten bir araba kendi başına gitme iddiasındaysa o zaman mecburen dönecek ve işte her taraftan kamera toplayacak. Ama bunun dışında ilginç bir kamera daha keşfettim. Daha önce dikkatimi çekmemişti, itiraf edeyim. İçeride dikiz aynasının üstünde içeriye bakan bir kamera daha varmış. Ya diyorsun ki yani ne işe yarıyor bu, ne yapıyor? O da şuymuş, işte onun üzerinden şoförü izliyor. Şoförün uykusu gelirse, dikkati dağılırsa bunu fark edip bunun üzerinden bir şeyler yapar diye konmuş. Bu arada yine belki biliyorsundur, bu kameradaki görüntülerin hepsi aslında Tesla merkeze gidiyor. Tesla diyor ki biz bunları saklamıyoruz ama izliyor. Yine eski bazı Tesla çalışanların açıklamaları var. Diyorlar ki yani tamam, bu kameralar iyi hoş, belli amaçlarla bunlar var ama biz aynı zamanda insanları çok acayip durumlarda da görüyoruz ister istemez. Örnek olarak adamın kendi garajı kapalı, içinde arabası duruyor. Adam işte garaja çıplak bir vaziyette iniyor, kendi evinin bir parçası gibi. Tesla kamera bunu kaydediyor ve merkeze gönderiyor. Bir araba, evet, bir taraftan bu yönde çalışmalı. Aldığı görüntüyü işleyerek bunun üzerinden kendi kendine gitme, kaza engelleme, parka yardımcı olma gibi işler yapmalı. Potansiyel olarak bir hırsızlık söz konusuysa, hırsızlığa karşı kameradan çekip hırsızların yakalanmasına yardımcı olmasını sahip olarak isteyebiliriz. Ama öte taraftan da mahremiyetimizi korumak gibi bir konumuz, derdimiz var. Orada da aslında yeni bir takım girişimler, yeni bir takım teknolojiler çıkıyor. İnsanlar aynı ama o insanların yüzünü olmayan yüzlerle değiştiren, sadece durumu, konuyu, görüntüyü aktaran bir takım teknolojiler var. Belki de Tesla'nın bu görüntü değiştirme teknolojisini kullanması ve arabanın içinde bunu yapıp uzağa gerçek görüntüyü, gerçek kişiyi göndermemesi gerekir diye düşünüyorum. Kerem, ne dersin?
Çok ilginç konuya parmak bastın. İki tane noktaya vurgu yapmak istiyorum ben de. Birincisi, o dışarıya bakan, park halindeyken dışarıyı izleyen ve kayıt altına alan bir fonksiyonu var. Yani hırsızlık veya biri gelip çarparsa kim çarptı, kim çaldı tarzı bilgileri bulabilmek için. Şimdi mesela o durumda hani yüzleri kapatsan bu sefer de kim çaldı sorusunun cevabını bulamayacaksın belki. Ya da dediğin gibi hani otomatik processing belki yüz kapanarak yapılır ama detaylı bir polis incelemesi gerektiğinde o yüz açılımı yapılabilir. Ama bunun senin de örnek verdiğin gibi, ben de birkaç ay önce bir haberde bahsetmiştim sanırım. Bir şirketin çalışanları, hatırlamıyorum hakikaten adını, bu tarz güvenlik kameralarını bir çalışan durmadan izliyormuş ve özellikle de genç kadınların filmlerini bulup onları izlediği ortaya çıktı yani aylar sonra. Hani bunun yapılmasını nasıl engelliyor Tesla, engelleyebiliyor mu gerçekten? İkinci söylemek istediğim de, benim güvenlik sektöründen burada İngiltere'de tanıdığım biri var mesela. Teslası var ama eski model bir Teslası var. O senin bahsettiğin hani içeriye dönük kamera yok onun modelinde. Ama onun yerine hani sürekli elini direksiyona dokundurması gerekiyor belli aralıklarla. Ki uyumadığını bu şekilde kontrol ediyor. Bu kadar güvenlik sektörün içinde privacy'ye de gizliliğine de önem veren arkadaşım, buna rağmen hani keşke bende de içeriye bakan kamera olsa da şu elimi sürekli buraya koymak zorunda kalmasam düşüncesinde. Güvenlik mi, gizlilik mi yoksa kullanışlılık mı sorusunun cevabı kimse için kolay değil. Benim gibi güvenlik konusunda paranoyak bir insan için bile kolay bir seçim değil aslında bence. Benim haberim de bu ayın başında aslında Las Vegas'ta yapılan Black Hat ve DEFCON güvenlik konferanslarındaki bir sunumla alakalı. Geçen senenin Eylül ayında Los Angeles'taki bir tane kumarhanede bir poker oyunu oynanıyor ve bu YouTube'dan canlı olarak yayınlanıyor. Bir tane daha amatör olan bir oyuncu var. Bir de çok profesyonel bir oyuncu var. Bu amatör oyuncu durup dururken, hiç bir neden yokken çok garip bir blöf görüyor. Yani 120 bin dolarını elinde, kağıtlarına hiçbir şey yokken karşı tarafın blöfünü görüp eli kazanıyor. Bundan sonra da büyük olay oluyor. Hem YouTube'da hem de YouTube'den sonra o kumarhane tarafından büyük incelemeler gerçekleştiriyor. Çünkü bütün uzmanlar diyor ki yani bunun, bu blöfü görmenin hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Ya deli, çok kötü bir oyuncu ama o da mümkün değil yani turnuvaya katılmış. Ya da başka bir bilgi almış. Yani burada bir olay var, bir hırsızlık var. Bunun üzerinde de kumarhane ve işte başka komisyonlar, belki tam bilmiyorum, büyük bir araştırma yapıyorlar. Ve birkaç ay süren araştırmanın sonunda bir rapor yayınlıyorlar. Raporda da ortada hani bir kanıt bulamadıklarını söylüyorlar. Ama ayrıca bir not olarak da masadaki kartları karıştıran bir sistem var. Bir kart shuffle sistemi var. O sistemin son derece güvenlikli olduğunu ve kesinlikle onun hacklenemeyeceği konusunda da net bir not ekliyorlar. Şimdi böyle notları görünce de tabii güvenlik kişiler yerinde duramıyor. Bu bir takım arkadaşlar da EIO Active şirketinden 3 tane araştırmacı da tamam biz bakalım bir bu sisteme diyorlar ve bu kart karıştırma sistemini birkaç ay boyunca incelemeye başlıyorlar. İnceleme sonunda da raporlarını ve bulgularını Black Hat konferansında işte 2 hafta ya da 1 hafta önce anlattılar. O yüzden artık paylaşabiliyorlar. Ben de Wired dergisinde okudum. Buldukları şey şu: ellerinde ufak bir USB cihazla gidip o shuffle makinesinin bir USB portu varmış. Ona bağlarlarsa anında makineyi tamamen ele geçirebiliyorlar. Bu ele geçirme ne anlama geliyor? O sırada masada diğer oyunculara dağıtılan bütün kartların ne olduklarını hesaplayabiliyorlar algoritmik olarak ve ona göre oyunlarını değiştirebiliyorlar. Tabii ki bunu prototipini yaratıp kanıtlamışlar. Şimdi bu bahsettiğim shuffle kart karıştırma aleti masaların, kazinolarda, kumarhanelerde masaların altında duruyormuş. Genelde hani oyuncuların ayaklarının altında, bacaklarının değebileceği mesafede ve USB portu açık bir şekilde duruyormuş. Dolayısıyla hani oraya birinin, işte örnek bir senaryoda oraya bir şey düşürmüş gibi eğilip USB'yi takması teorik olarak mümkün. Yani bu arada bu cihazın içinde bir de termal kamera varmış. Onun amacı da içeride olması gerektiği kadar kart iskambil kağıdı var mı? Bunu sayıp nasıl termal olarak yapıyorlarsa bilmiyorum, onu kontrol eden bir mekanizmaymış. Ama bu kamerayı da ele geçirip bu kamera sayesinde aslında bir sonraki gelecek kartların hepsini hesaplayabiliyorlarmış. Burada birkaç, tabii çok net haberde bahsetmiyorlar açıkların ne olduklarını, ama iki tane şeyden bahsetmişler. Birincisi, ikinci el satın almışlar bu makineyi ve satın aldıkları kişi bunlara root password'unu vermiş, şifresini vermiş. Bu şifreyi de değiştirmek kolay değilmiş. Yani muhtemelen root şifresi, en büyük hakları veren şifre, aslında bütün makinelerde muhtemelen aynı. Bu zaten bir kolay giriş yolu oluyor. İkincisi de böyle aletlerde firmware'ı, yani üzerindeki yazılımı değiştirilmesini engellemek için bazı önlemler yer alır. Burada kullanılan önlem ise bir hash'i alınıyormuş yazılımın, firmware'ın. O hash ile kontrol ediliyormuş. Ancak şunu keşfetmişler ki o hash değerini de değiştirebiliyorlarmış. Dolayısıyla hem yazılımı değiştiriyorlar, hash'ini hesaplıyorlar, hem de kontrol yapılan hash'i değiştirebiliyorlarmış. Dolayısıyla o hash kontrolünün hiçbir faydası olmuyor dolayısıyla. Buna karşılık firma hani inkar etmiş aslında. Demiş ki bu çok bizim cihazımızla alakalı bir güvenlik açığı yok demiş. Bildiğimiz kadarıyla hiçbir kumarhanede bu kullanılmadı vesaire demiş. Ve başta anlattığım Los Angeles'taki vakada da bununla bir direkt bağlantı bulunamıyor. Ama sadece hani güvenlikçileri biraz böyle kışkırtırsanız ortaya çıkabilecek sonuçlara güzel bir örnek olarak sunmak istedim.
Çok teşekkürler. Bu benim üniversite sırasında böyle birkaç ayımı alan bir konuyu aslında sen farkında olmadan gündeme taşıdın. En azından bir köşesiyle Kerem. O da rastgele sayı üretimi konusu. Şimdi biliyorsun bilgisayarlar aslında deterministik sistemler. Yani aynı anda başlayıp aynı şekilde çalışıp aynı şeyi yapıyorlar. Ve dolayısıyla bir bilgisayardan gerçekten rastgele sayı üretmek çok zor. Onun için ne yapıyor cihazlar? İşte aynı olması mümkün olmayan bir şeyleri kullanmaya çalışıyor. Tarih saat hep değişiyor. Onu bir parametre olarak kullanıp oradan bir yola çıkarak gitmeye çalışıyor. Sıcaklık ne olsa biraz değişiyor. İşte gelen voltaj değişiyor. Bazı eski algoritmalarda dinleyicilerimizin hatırlayanlar olabilir. Rastgele bir şey üreteceği zaman mouse'u lütfen sallayın derdi. Mouse'u sallardım bir 30 saniye. Ondan aldığın data üzerinden bir rastgele sayı üretirdi. Yoksa onu yapmazsan hakikaten içinde gerçek bir zaman ve ısı ölçeri olmayan bir cihazdan, mesela eski bilgisayarlardan rastgele sayı üretmek mümkün değildi. Onlar rastgeleymiş gibi gözüken sudo rastgele dedikleri, yani işte bir sayıyı kullanıp ondan acayip bir algoritmayla bambaşka gibi görünen başka bir sayıyı üreten algoritmalar çalışıyordu. Sonra tek işi rastgele sayı, rastgele rakam sıfırlar birler üreten sunucular oldukça pahalıya üretilmeye ve yapılmaya başlandı. Bunların 1980'lerdeki ilk olanları bu lav lambası denen, böyle içinde iki farklı yoğunlukta farklı renkli sıvının olduğu, sıcaklıkla çok yavaş böyle alçalıp yükselen şeyler vardır. Belki göz önüne gelir, sevgili Ceren de bunun bir görüntüsünü koyar oraya. Onların tam işte bulunduğu yere bakarak rastgele sayı üreten sunucular üretildi. Sonra teknoloji gelişince de aslında bugün başka amaçlarla, başka sebeplerle çok kullandığımız kuantum özellikleri aslında ilk hayatımıza hali hazırda da rastgele sayı üretimi konusunda geldi. Çünkü kuantumda Schrödinger'in kedisinde olduğu gibi işte kedi ölü mü canı mı bilmiyoruz ve onu kullanarak çok değişik algoritmalar üzerinden rastgele sayı üretmek mümkün oluyor. Ama çok güzel haber. Teşekkürler.
O zaman bu haftada bu kadar diyelim mi?
Diyelim. Herkese iyi haftalar.
İyi haftalar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.